akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, çok değerli bir konuğumla mikrofonun başındayız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta serbest avukatlık mesleğini icra eden, siyasetle yakından ilgilenen ama bunun dışında özellikleri de olan çok kıymetli bir hukukçuyla birlikteyiz. Sayın Muhammed Halit Yenen, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle Sayın Halit Yenen'i tanıtmak istiyorum değerli dinleyiciler. Muhammed Halit Yenen 1966 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğdu. 1991 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yine aynı yıl 1991 yılında Refah Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Arkasından yine Refah Partisi altında ilçe yönetim kurulu üyeliği ve 1996 yılında da Refah Partisi altında ilçe başkanlığı görevine getirildi. Yine 1992'de kurulan Ankara'daki ilk yerel radyolardan Hedef Radyo'nun kurucuları, daha sonra yönetim kurulu ve program yapıcıları arasında yer aldı. Bugüne kadar da Hedef Radyo'da ilişkiniz, irtibatınız devam ediyor. Muhammed Halit Yenen Bey, 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinde AK Parti Adana Milletvekili adayı da oldu. Ve tam takriben 20 küsur yıldır serbest avukatlık yapıyor. Sayın Muhammed Halit Yenen, bugünlere çok tartışılan referandumda toplumumuzun gündeminde. Bu referandumun ana gündem maddelerinden bir tanesi de Cumhurbaşkanı ile meclis arasındaki o başkanlık sisteminde olan check balance dediğimiz yasama, yürütme ve bunu denetleme. Mahkemeler ve hukuk çok tartışılan bir konu. Bunca yıldır serbest avukatlık yapıyorsunuz. Hukuk nedir? Hukuk deyince ne anlamalıyız?
Teşekkür ediyorum hem Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hem şahsınızda TRT'ye. Akılda Kalanlar gibi güzel de bir ismi olan bir programa konuk olmaktan dolayı mutluyum.
Eyvallah.
Evet, çok hassas bir yerden programa giriş yaptınız. Yani hukuk meselesini dünyada, Türkiye'de ve insanlık tarihi boyunca hep gündemde olan bir konu olarak biliyoruz. İnsanlık hep bunu konuşmuş. Ben önce bir kavramdan söz etmek istiyorum. Biz aynı zamanda Müslümanız. Müslüman bir toplumuz ve değer yargılarımız daha çok onun yoğurduğu değer yargıları. Hukukla bir bağlantısını nasıl kuracağız? Nasihat diye bir kavramdan söz etmek istiyorum öncelikle. Belki duymuşsunuzdur. Hatta böyle bir hadisi şerif olduğunu hatırlıyorum. Din nasihattir şeklinde.
Evet.
Nasihat sözcüğünü biz insanlara sözle işte güzel şeyleri anlatmak, öğütlemek gibi anlarız genellikle. Fakat nasihat sözcüğü bu değil. Nasihat sözcüğünün zıt anlamı hasettir, çekememezliktir. Dolayısıyla kelimeyi zıttıyla tanıdığımız zaman çok daha iyi anlarız. Siyahı beyazla tanıdığımız gibi. Nasihat demek özü itibarıyla hasedin zıttı olduğuna göre haset demek bir insanın, herhangi bir kişinin, kendisinin dışında bir insanın herhangi bir nimete kavuşmasından rahatsız olması yahut onun bir zarara uğramasından memnun olması demektir. Haset böyle bir şeydir. Dolayısıyla nasihat de ne demektir böylece? Bir insanın, herhangi bir insanın iyiliğe, güzelliğe kavuşmasından mutlu olmak, memnun olmak, bununla göğsünün genişlemesi, buna karşılık herhangi bir insanın zarara, sıkıntıya düşmesinden de insanın rahatsız olması. İşte nasihat da böyle bir şeydir. Şimdi siz bir insana nasihat ediyorsanız, nasihat yapıyorsanız bu bir eylemsel olarak kendisini ortaya koymalı ve dolayısıyla da onun iyiliği, güzelliği için ne yaptığınızı ortaya koymalısınız pratik olarak. Şimdi hukuk her şeyden önce bu nasihat kavramıyla birebir beraber düşünülmesi gereken bir şey. Siz hukukla insanların iyiliğini, güzelliğini, eskilerin tabiriyle hayrını isteyen uygulamalardan, kurallardan, kaidelerden, pratikten söz ediyorsunuz demektir. Bir defa şunu söylemek istiyorum. Hukuk bilinenin aksine ihdas edilebilen bir şey değildir. Bu cümleyi belki ben kuruyorum. Fakat buna dair ciddi bir bunun arka planı var ve bunu besleyen, bu cümleyi ortaya çıkaran düşünceler var.
Hukuk ihdas edilemez.
Edilebilen bir şey değildir.
Değildir diyorsunuz.
İhdas etme
çok
iddiası.
Bilinenin evet. Aksine bir şey söylüyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, o yüzden Muhammed Halit Dilen'i huzurlarınıza getirdim. Bakınız aklımızda neler kalacak.
Evet. Şimdi hukuk insanlıkla beraber var olan bir şey. İnsan yaratılan bir varlık. Yaratılmış olan bir varlık. Şimdi insan yaratılırken onun yaşamı boyunca nasıl ve ne şekilde hangi kural ve kaidelere riayet edeceği, bağlı kalacağı, uyum içerisinde olacağı da yaratılarak yaratılmıştır. İkisi beraber ihdas edilmiştir. Bunu canlıları anlayarak anlayabiliriz. Örneğin bitkiler toprağa bağlı olarak yaşarlar. Onların hukuku topraktır. Örneğin hayvanlar zamana bağlı olarak yaşarlar. Onların da hukuku, kitabı nedir? Zamandır. Bunu kısaca anlatmamız da lazım. Örneğin hayvanlar. Evet buyurun.
Bununla ilgili bir Ramuzul Ehadis'te hadis dinlediğimi, okuduğumu hatırlıyorum. Mahlukatın, hayvanatın yani hayvanların ömürleri tesbihleri kadardır. Tesbihleri bittiğinde de hayatları sona erer şeklinde. Yani zamanla mukayyet olduklarını delili anlamında söyledim bu hadis-i şerifi.
Çok net gözümüzle gördüğümüz şeyler var. Örneğin bir bitki toprağa bağlı ve uyumlu olarak toprağa bağımlı ve uyumlu olmanın dışında bir yaşam süremez. Topraktan kestiğiniz anda bitkinin hayatiyeti sona erer. Hı hı. Hayvanlar zamana bağlı. Hayvanlar diğer bitkilerden farklı olarak biraz hareket serbestisine sahiptir. Fakat onlar da zamana bağlıdır. Örneğin acıkmadan yemezler. Ne zaman acıkırlarsa o zaman yerler. Biriktirmezler. Bir şeyi toplamazlar. Ne zaman zamanı gelirse ancak üremek için bir cinsel ilişki kurarlar.
Evet.
Hepsi zamana bağlıdır. Ve ihtiyaç nispetindedir. İnsan olarak biz de bedenimiz bitkilere benzer. Bağımlıyız. Örneğin yemeğe içmeye bağımlıyız.
Topraktan gelen şeylere
evet,
bağımlıyız. Gıdaya.
Aynı şekilde acıktığımız zaman yemek zorundayız. Biriktirmemiz farklı. Biriktirmemiz işte bizi hayvanlardan ve bitkilerden ayıran bir insani özellik. Orada insanın farklılığı ortaya çıkıyor. Şimdi insan işte bu ortaya çıkan, yani haddi aşabilecek bir varlık olarak yaratılmış insan. Dolayısıyla insan yaratılırken hangi kurallara, hangi kaidelere riayet ederek yaşaması gerektiğine dair kurallar da ihdas edilmiştir. Onun için hiçbir zaman hukuk insanlar tarafından ihdas edilmiş bir kavram olarak değerlendirilemez ve bir takım insanlar tarafından üretilen kurallar ve kaidelere hukuk kuralı da denmez. Şimdi eğer siz hukuku düzenlemeye kalkarsanız bozarsınız. Örneğin bugün gıdalara, hayvanların genetiğine müdahale ediliyor.
Evet.
Görüyorsunuz değil mi?
GDO'lu gıdalar var şimdi.
Evet. Bak bitkinin toprakla olan bağına, hayvanın zamanla olan bağına müdahale ettiğiniz zaman ne oluyor? Hayvan ve bitki bozuluyor. Hukuk da böyle bir şeydir. Eğer siz hukuka müdahale ederseniz, hukuk kurallarına, hukuki kaidelere, o zaman onu bozarsınız. Önce hukukun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hukuk ihdas edilmiş bir şeydir. Ama bu yaratılan bir şeydir. Yani insanlar tarafından ihdas edilmiş bir şey değil. Şimdi bize bugün değerli yargılarımıza baktığımız zaman sanki hukuk hem tabir olarak hem kavram olarak çok yanlış temellerden kaynaklanıyor. Mesela diyorlar ki hukuk kelimesini ele alalım. Hukuk kelimesi hakların çoğuludur. Hak kelimesinin çoğuludur. Şimdi hakkı nasıl tanımıyorlar Serdar Bey?
Evet.
Hak diyorlar, insanın bir şeye sahiplenme, bencil ve çıkarcı bir tabir gibi tanımlanıyor. Biz hak sahibiyiz. İşte buna nasıl elde edeceğiz, nasıl muhafaza edeceğiz, nasıl koruyacağız şeklinde bir hak kavramımız var. Bunun çoğulu olarak da bunları düzenleyen kurallar bütününe hukuk deniyor. Ya diyorum, böyle saçmalık olur mu? Hak kavram olarak, kelime olarak
bir Arapça defa, bir kelime.
Evet, bir defa öyle kişilerin mal, mülk, servet, şu, bu vesaire gibi haklarını ifade eden, yani onların kazanımlarını ifade eden bir kavram değildir. Hak, hakikat demektir, gerçek demektir. Şimdi siz bencilce bir yaklaşımla hukuktan söz etmeye başlarsanız, yani sanki hukuk ne yapıyor? İşte insanların tarlasını, bahçesinin kime ait olduğunu düzenliyor. İşte arabaların, eşyaların kime ait olduğunu düzenliyor. Mirasların, böyle bir telakki hukuku hiçbir şekilde anlamamak anlamına geliyor. Hukuk böyle bir şey değil. Hukuktan söz ediyorsak önce bir defa temsil ettiği mananın hakikat olduğunu kabul etmemiz lazım. Bir diğer bir sorun, hukuk çıkarcılıktan daha çok bir mükellefiyeti ifade eder. Bu nokta çok önemli Serdar Bey.
Mükellefiyeti ifade eder dediniz, hukuk.
Evet. Şimdi biz yaratıldık değil mi? Neyle mükellef tutulduk ve ne için var edildik? Bu sorunun cevabını hukuk verebilir ancak. Yani mükellefiyetle sorumlu bir varlık olarak düşünebiliriz bunu. Mükellefiyet ya da mükellefiyetler. Bakın çok ilginç bir tabir var. Eğer bir insan hukuku bu şekilde algıladığı zaman, örneğin bir insana zarar vermek, bir eşyaya zarar vermek, kendisine zarar vermek, çevresindekilere zarar vermeyi taş yemek gibi düşünür. Bu kadar anormal karşılar onu. Yani o ülkedeki devlet gücü ya da cezalandırılma korkusu değil onu o kurala uyduran veya uymak zorunda bırakan. Kendisinin iç vicdanında o benimsediği şey. Ya nasıl olur ben bir insanın örneğin bir eşyasını alabilirim, bir karıncayı incitebilirim, hırsızlığı nasıl yapabilirim, bir insanı nasıl yaralayabilirim, bir insanın haksız yere herhangi bir malına, canına nasıl tecavüz edebilirim? Yani bu o kadar anormal bir şey olarak gelir ki ona, bunu insan taş yer mi? Yemez.
Yemez.
Bu kadar anormal algılar o zaman. Ama siz hukuku bunun yerine işte insanların mallarını, mülklerini koruyan, can ve mal güvenliğini sağlayan kurallar bütünü olarak telakki ettiğinizde bencilce bir tanım yapmış olursunuz. Ve insanlar niye zarar vermezler birbirlerine? Devlet gücünden ya da uğrayacağı yaptırımdan korktuğu için uyarlar. Bu hukuku katlediyor bu felsefe. Bu modernitenin getirdiği bir yaklaşım. Mesela bizim geçmişimizde hukuk diye, mesela İslam hukuku diye bir tabir yok.
Evet.
150 yıllık bir geçmişi olan bir tabirdir.
İzninizle, Osmanlı'da ve Selçuklu'da örfi mahkemeler ve şer'i mahkemeler var. Yani İslam hukuku tabiri moderniteyle birlikte İslam dünyasındaki bir kısım alimlerin onlara mukabele etmek için ürettikleri, yani İslami radyo, İslami televizyon, İslami sinema gibi İslam hukuku da bu anlamda üretilmiş bir kavramdır. Bildiğim kadarıyla geçmişte bizim medeniyetimizin kurucu unsurları, bizim medeniyetimizin önde gelen alimleri ve umerası ve uleması fıkıh kavramını kullanırlardı. Değil mi?
Evet.
Oradan
çok
devam
güzel.
Edeceksiniz.
Evet, çok buyurun. Güzel ifade ettiniz. Çok güzel tanımladınız. Şimdi İslam hukuku tabiri dediğim gibi modernleşmeyle beraber veya modernleşme kaygılarının sonucu olarak bir aşağılık psikolojisinin ürünü bir deyim.
Evet.
Bunu değerli dinleyiciler çok ağır bir eleştiri vesaire olarak algılamasınlar. Biz burada bir tespit yapıyoruz sadece.
Evet.
Aşağılık psikolojisiyle kimseyi falan itham ettiğimiz yok. Ama biz ciddi manada bir takım süreçlerden geçerek geldik.
Evet.
Yani bugün bir meseleyi değerlendirirken geçmişiyle beraber ele alarak değerlendirebiliriz. Evet. Bakın bu stüdyoya biz yürüyerek geldik. Ve bir takım yollar kat ettik. Bütün bu yollar buraya havadan düşmedik. Bu yolları kat ederek geldik. Dolayısıyla bu nereden geldiğimizi bilmek zorundayız. İslam hukuku tabiri dediğim gibi bir aşağılık psikolojisi ürünü bir tabirdir. Mesela fıkıh tabiri kullanılmış, evet. Hatta İslam fıkhı da denmez buna. Doğrudan fıkıh denir. Yani böyle bir şeydir. Şimdi fıkıh mesela kavramsal olarak baktığımızda akıllıca düşünerek doğru ve güzel olanı yapmanın bilgisine deniyor. Ve bu konuda mesela Ebu Hanife'nin müthiş bir tanımlaması var. Tek kelimeyle. Kişinin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir. Yeryüzünde bu şekilde, yani bugünkü kullandığımız anlamda hukuku bu şekilde tanımlayan başka bir tanım bulamıyorsunuz. Düşünün, biz insanız. Lehinizde olanı da biliyorsunuz.
Aleyhinizde olanı biliyorum.
Size bu bilgiyi veren ilmin adına fıkıh deniyor. Şimdi insanın bu dünyada bilmesi gereken en önemli şey nedir? Lehinde olanı da bilmesi lazım.
Aleyhinde olanı bilmesi lazımdır.
Şimdi örneğin bir insana zarar vermek, herhangi bir eşyaya zarar vermek. Bunu bak hiç diğer insanlar değerlendirilmiyor. Bu kişinin aleyhine olandır. Yani ben birisine zarar verdiğimde bu benim aleyhimedir. Kişi bir başkasına zarar verdiğinde, bir eşyaya, bir hayvana tecavüz ettiğinde, yani onun haklarına tecavüz ettiğinde ona değil, kendisine zarar verdiğini öğretmektir fıkhın adı.
Ya da bugüne tercüme etsek hukukun adı. Olması evet. Gereken hukukun adı.
Evet.
Anladım.
Şimdi düşün, siz bir bilgiyi böyle öğreniyorsunuz. Haksız yere bir başka insanın hukukuna tecavüz ettiğinizde, kendinize zarar verdiğinizi düşündüğünüzde bunu yapamazsınız.
Yapamam. Hata bunu yapmamak için elinden geleni yaparım.
Evet. Şimdi böyle bir anlayıştan bahsediyoruz. Ama bugün modernite, modern anlayış, yani kapitalist bir zihniyet, her şeyi maddeci bir ve dünya hayatından ibaret gören bir anlayışla kuralları şekillendirdiğinizde ortaya böyle bir tablo çıkıyor. İnsanlar zannediyorlar ki bir haksızlık yaptığımda, bir yanlış yaptığımda, bir başkasına zarar verdiğimde ona zarar verdim diye düşünüyor. Halbuki kendisi zarar görüyor orada. Hukuku bu şekilde anlamak, bir düşünün, tahayyül edin. İnsanların böyle inandığı, böyle kabul ettiği bir hukuk düzeni kurmuşuz biz geçmişimizde.
Bu topraklarda evet. Cetlerimiz, atalarımız böyle bir medeniyeti inşa etmişler. Yaşatmışlar da evet. Zaten.
Şimdi bunu niye buraya getirip bağlıyoruz? Çünkü bizim yaratılmış olduğumuz gerçeğiyle bizim bu dünyada nasıl ve ne şekilde yaşayacağımıza dair bilgiyle beraber biz yaratıldık. Bunu, yani hukuku, eskilerin tabiriyle fıkıh diyelim. Bu şöyle bir şey. Demin hayvanları, bitkiler örnek verirken bağlılıktan söz ettik. Hı hı. Dedik ki bitkiler toprağa bağlı yaşarlar. Hayvanlar zamana bağlı yaşarlar. Onların hukuku bu, kitabı bu, kuralları bu, usulleri bu.
Evreni bu.
Evet.
Onların evreni.
Peki bizim hukukumuz ne? Buna cevap vermek zorunda insanlık. Ben bu kuralı koydum, sen de buna uyacaksın. Baskın basanındır şeklindeki bir anlayış hukuk falan olmaz. Bu sadece zulüm olur.
Fıtrata müdahale
evet,
olur.
Evet, müdahale olur. Bozmaya kalkarsınız. Bozarsınız. Neye bağlıyız biz o zaman? Biz neye bağlı olarak yaşayacağız? Biz bilgiye bağlı olarak yaşayabiliriz ancak. Yani bir kitaba bağlı olarak yaşayabiliriz. İşte bizim dünyada ortaya koyduğumuz şey, biz Kur'an-ı Kerim'e bağlı olarak yaşamaya insanca yaşamak diyoruz.
Şöyle söyleyebilir miyiz? İnsan yaratılmış ise, insanı yaratan, insanın prospektüsünü, kullanım kılavuzunu bir anlamda, hukukunu, yaşama şeklini, standartlarını da yaratmış olması gerekir. Yani insanla insanın yaşama şartlarını ortaya koyan kaideler aynı elden çıkmış olması gerekir. Yani yaratıcının onu hem kaideleri hem insanı halk etmiş olması, yaratmış olması gerekir diyorsunuz. Doğru mu anladım?
Evet. Şimdi Serdar Bey, siz de düşünün. Başka türlü bu sorunu ve bu tartışmayı nasıl bitireceğiz? Şimdi sizin zihninizden geçen kural mı hukuk kuralı olacak, öbürününki mi? Öbürününki mi? Biz bu tartışmayı nasıl bitireceğiz? Nerede anlaşacağız? Bir kitabımız yoksa, bir kitaba bağlı değilsek, yani bir bilgiye bağlı değilsek, nasıl bitireceğiz bu tartışmayı?
Elimizde bir ölçümüz, endazemiz yok ise.
Evet. Bugün diyorsunuz ki en iyi yapılması gereken şey bu, bunun kuralı da bu diyorsunuz. Yarın bu değişiyor. Başka birisi çıkıyor diyor ki hayır diyor. Ben de böyle istiyorum diyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim diyor. Ve nitekim şu anda dünyada kurulu hukuk düzenlerinin çoğu bu şekilde bir anlayışla şekilleniyor. Biz burada bir hata yapıyoruz aslında bakış açısı olarak. Hukuku biz mevzuat olarak algılıyoruz. Mevzuat kelime olarak bile uydurma demektir zaten.
Mevzu.
Mevzu. Uydurma, uydurulan. Uymuyor aslında da biz uydurmaya çalışıyoruz bir şeyi.
Zor.
Belli zaten. Bir de mevzuat daha çok niteliği itibariyle hukuk değil, idari siyasi tasarruflardır. Yani bugün mesela Türkiye'de olsun dünyada birçok işte yasamadan çıkan kanunlar, yönetmelikler, tüzükler tarzında izah ettiğimiz mevzuat aslında tamamı bir idari tasarruf, siyasi tasarruf niteliğindedir. Bir hukuk kuralı değildir. Dolayısıyla bunlar değişebilir.
Değişiyor
zaten. Zamana, zemine göre değişir.
Sürekli değişiyor.
Şimdi ama hukuk hiçbir zaman değişken bir şey değil.
Değişmez.
Tamam mı? Hakikat değişmez. Hakikat her yerde hakikattir. Hakikat şu. Değerli dinleyiciler beni bağışlasın. Hakikat şu. Biz sorumlu, hep bir şeylerden sorumlu bir varlık olarak yaratıldık. Örneğin arabanın direksiyonuna oturan insan sorumludur. Hatta bırakalım onu. Arabanın sahibi, maliki olmak bile sorumluluktur. Siz arabayı kullanmıyorsunuz. Bir arkadaşınıza, bir dostunuza verdiniz. O bir kaza yapsa, herhangi bir canlıya veya herhangi bir eşeğe zarar
ben
verse,
de mesul olurum.
Siz sorumlusunuz. Şimdi bunu görüyoruz pratikte. Niye sorumlu tutuluyor bu insan? Çünkü diyor ki sen tehlikeli bir aracı piyasaya çıkarmakla, trafiğe çıkarmakla bu riski üstlenmiş oluyorsun. Yolda yürümek de bir risktir. İnsanlarla münasebet kurmak da bir risktir. Bakın hayatımızın her tarafı sorumluluktur. Dolayısıyla biz sorumlu bir varlık olarak yaratıldığımıza göre bizi yaratan yüce yaratıcı bu sorumluluklarımızla ilgili nasıl hareket edeceğimizi de ihdas etmiş, yaratmış olması.
Vaaz etmiş, evet, bildirmiş olması gerekir değil mi?
Tabii. İşte buna kitap diyoruz. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Adama böyle onun olumsuz bir insan olduğunu belirtmek için kitapsız derler.
Aynen.
Adana'da yani adamın usulü, kaidesi
yok.
Kitapsız adam derler. Haddini bilmiyor. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Dolayısıyla biz geçmişimizde, tarihimizde böyle bir toplumu inşa ettik. Biz bunu yaşadık. İnsanlar polis, asker korkusundan, mahkeme korkusundan dolayı değil, kendilerinin zararına olduğu için, hani aleyhine olanı da bilecekti ya, kendilerinin kaybettiğini bildiği için kimseye haksızlık etmediler. Ve nitekim ecdadın, bakıyoruz yaşam tarzına, bizim hiç polis teşkilatımız olmamış mesela. Daha polis teşkilatının şurada kuruluşu, işte son dönemlere diyelim ben kesin bir tarih olarak 170, hatırlayamıyorum ama falan, o kadar da yok. Yani. Tanzimat'tan sonraki bir dönem. Yani toplumun zabıtaya, polise,
bizim çocukluğumuzda bile mahalle bekçilere biz bu işi götürüyorduk yani, değil mi? Karakola, evet, veya şeye çok ihtiyaç olmuyordu. Polise, evet, asayişe vesaire. Yani bunu teyit için söylüyorum. Hem Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde hem Batı kaynaklı bütün seyyahların İslam, hı-hı, dünyasında yapmış oldukları gezilerde kilit dediğimiz şey. Kilit de biliyorsunuz ne Arapça, ne Farsça, ne Türkçe. Yani kilit dediğimiz şey de başka bir dilde. Yani bizde yok çünkü. Bununla ilgili de hem bir anekdotu paylaşayım tam da teyit için,
evet,
size. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında ABD Büyükelçisi Ankara'dan Eskişehir'e çok az sayıda bulunan Mercedes otomobiliyle seyahat etmektedir. Polatlı yakınlarında çok soğuk kar kış tipi bir Osmanlı köylüsü görür. Veya Cumhuriyet köylüsü, yeni Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçmişiz. Adam eşeğin üzerine şelenk yapmış. Odunu iki parça halinde bağlamış ve atmış. Belli ki dağdan odun yapmış, Polatlı'ya götürüyor. Çok hümanist, insansever bir büyük elçi. Yanındaki şoförü durduruyor, şu adamı durdur diyor. Hı hı. Adamı durduruyorlar. Sen kimsin? İşte ben Osman Ağa'yım Polatlı köyünden. Ne yaptın? İşte odun yaptım gidiyorum. Büyük elçi diyor ki ne kadar para kazanacaksın sen bu odundan? 5 lira. Al sana 10 lira. Donacaksın. Odunu yık. Eşeğine bin. Topukla Polatlı'ya yetiş diyor. Adam önce bu teklife sıcak bakıyor. Doğru ya. Hani param alıp gideyim gibi düşünüyor bir an. Tam eşeğin yanına gelip şelenge atacağı an vazgeçiyor. Geliyor büyük elçiye parayı veriyor. Hayır olmaz efendim diyor. Diyor ki ya ne oldu? Diyor ki benim yaptığım işin iki yönü var. Bir, ben bundan para kazanıyorum. Gideceğim bunu satacağım ve para alacağım. Fakat bugün bana güvenmiş, beni bekleyen koca karılar var, yetimler var, dullar var, kazan kaynayacak, yemek pişecek, çamaşır yıkanacak, çay demlenecek, berber bekliyor, hamam bekliyor diyor. Peki onların ihtiyaçlarını kim karşılayacak diyor. Adam diyor ki, dönüyor yandaki, sür oğlum sür. Bunlar büyük millet diyor. Evet. Şimdi ben bugün modern AVM kültürüne, kapitalist satış kültürüne bakıyorum. Koşulsuz müşteri mutluluğu dedikleri şey bir aldatmaca. Bir an evvel paranızı almak ve sizi yola koymak. Ama o insandaki sorumluluk duygusu her daim o büyük elçi olduğu gibi beni etkilemiştir. Bu irfandır, bu ahlaktır değil mi? Bu inançtır. Bu hukuktur işte. Bunu götürmezsen fırın bugün ekmek yapamaz diyor. Yani bu bağlama teyit için anlatmış olayım diye söyleyeyim.
Yani gerçekten bu verdiğiniz örnek ve bu örnekler biz hikaye gibi anlatıyoruz bunları. Ya öyle bir şey ki biz bunu yaşamışız. Yaşanmış bir şeyden bahsediyoruz. Solumuşuz. Yemek yemiş gibi. Hissetmişiz bunları. Böyle yaşamışız yani. Şimdi geçmişte yaşanmış bir masal gibi anlatmak insan ağrına gidiyor. Ve bugün bu hale gelmiş olmak, bugün duygusuz, içi boş, kurallar, kaidelere, hukuk demek insanın ağrına gidiyor. Hukuk düzenlenebilir bir şey değildir diye başladım söze. Hukuk vardır zaten. Bunu nereye yazacaksınız bu insanın tabi olduğu kuralları? Hadi yazın. Yani hukuk şu mu demek? Bir kimsenin karşısına uyması gereken kuralları yazacaksın. İşte diyeceksin karşısına da asacaksın. Bunlara riayet etmelisin. Etmediğin takdirde örneğin işinden olursun mu demektir hukuk. Bu değil işte bu. Böyle algıladığımızda biz böyle bir insanımız olmaz bizim. Bu şekilde olmaz. Herkesin başına polis de dikemeyiz. Böyle bir mantık olmaz. Herkesin polisi burada olmalı. Yani yüreğidir. Orada başlar her şey. Bakın Serdar Bey, çok acı bir şey söyleyeceğim size. Bir örnek vereceğim daha doğrusu. Bugün toplumumuzda ve tüm dünyada insanlar zaman zaman suç diye tanımladığımız ve bir cezayı gerektiren bir takım eylemler yapıyorlar. İşte en ağırından insan öldürmek, insan yaralamak, mala tecavüz vesaire gibi ihlaller oluyor. Ve bu insanlar yargılanıyor ve bir cezaya çarptırılıyor. Soruyorum Serdar Bey size. Nasıl olur da farklı farklı suçlara, örneğin 7 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldürmüş bir insanın cezasıyla, örneğin bir trafik kazasında kasten değil, tamamen dikkatsiz kaza, birinin, bir kimsenin yaralanmasına, malına zarar veren insana nasıl aynı cezayı verebilirsiniz? İkisinin de cezası aynı, hapis. Hapis, herkese uygulanan ceza niteliğinde bir uygulama yapılıyor. Ya nasıl bir mantıktır bu? Evet. Farklı olması gerekmez mi?
Adil değil diyorsunuz.
Böyle bir şey olabilir mi? Kim ihdas ediyor? Yani bir insanı alıp bir yere kapatmak demek, o insana ceza vermek demek midir? Yani ve bütün suçlar aynı. Ben düşünün, kazayen bir insanın ölümüne neden oldum. Ya kesinlikle niyetim yok ama oldu, kaza oldu. Oldu, birisine zarar verdim. Aynı koğuşta yatıyoruz. 7 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edip öldürmüş bir insanla.
Tam burada idam tartışmalarında bir hukukçu olarak sevgili dinleyiciler, akılda kalanlar bugün farklı bir hukuk yorumu dinlediler. Yani bilinen, okunan, tanınan hukuk tariflerinin dışında bir perspektifi ve bakış açısı var Muhammed Halit Yenen'in. Onu sizlerle buluşturayım istedim. Tam da bu, peki Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetin zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gündeme getirdiği idam cezası konusunda Muhammed Halit Yenen serbest avukat olarak ne düşünür? Bununla da kapatalım.
Şimdi idam cezası dediğimiz şey aslında özü itibariyle şudur. Bir insan herhangi bir kasten bir suç işlediğinde misliyle, aynısıyla, haddi aşmadan, aynı oranda cezalandırılmalıdır. Hukuk kuralının sonucudur.
Eyvallah.
Siz haksız yere bir insanı öldürmüşseniz, sizin de bu şekilde öldürülmeniz zaten gerekir.
Diyorsunuz.
Evet. Başka bir seçenek yok. Hukuk böyle bir şey. Yani siz bunu yok öldürmeyelim, onu hapsedelim demekle hukukun kuralı değişmez. Ben en başta söyledim, hukuk düzenlenemez dedim. Ama şunu bilmemiz lazım ki, eğer bu şekilde hukuka müdahale ederseniz ve bu şekilde bu kuralları uygulamazsanız, onun yerine başka kuralları ihdas ederseniz, hem hukuku bozarsınız hem insanlığı bozarsınız. Hukuk toplumu şekillendiren bir şeydir.
Bununla bitirdik. Peki. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta yeni bir konukla huzurlarınızda olacağız. Yapımda bize emek veren Murat Baran'a, teknik masamızda Sertaç Çokay'a çok teşekkür ediyoruz. Buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum.
Akılda kalan.